Ayrım 2. Müziğe. Sen, ey güzellerin güzeli sanat, acıyla örtülü anlarımda defalarca, hayatın çılgın ortamından kurtardın beni hep. Sıcak bir sevgi getirdin kalbime, daha iyi bir dünya sundun bana. Bazen senden kopan bir iç çekiş, senden yansıyan tanrısal bir ses, evrenin daha iyi anlarını armağan etti bana. Sen, ey güzellerin güzeli sanat, bütün bunlar için teşekkürler sana. Dipnot. Andy Music. Müziğe. Franz Schubert'in bir şiiridir. Besteci Franz Schubert, aynı şiirle ölümsüz liedlerinden birini vermiştir. Paul Abraham. P-A-U-L A-B-R-A-H-A-M. 2 Kasım 1892 Apatin. 6 Mayıs 1960 Hamburg. Macar aslından operet bestecisi. Öğrenimini Budapeşte de yapmış, Berlin'e gelerek orada yerleşmiş. Önceleri bazı orkestra ve oda müziği eserleri vermiş, daha sonra operet ve film müziği alanına yönelmiştir. 1933 yılında Nazilerin iktidara gelmesi üzerine Birleşik Amerika'ya göçen sanatçı verimini orada sürdürmüş. 1956'da geçirdiği ağır bir akıl hastalığı sonucu Almanya'ya getirilmiş, birkaç yıl sonra ölmüştür. Operetleri bu türün geleneksel kuralları dışında kendine özgü bir üslup ve yapı düzeni taşır. En tanınmışları şunlardır: Victoria ve Husarı, parantez içinde 1930, Havai Çiçekleri, parantez içinde 1931 ve Savoy'da Balo, parantez içinde 1932. Victoria und ihr Husar, parantez içinde Victoria ve Husarı, bir prolog ve üç perdeden kurulu operet. Metin, Emmerich Foldes, parantez içinde Almanca çeviri, iki nokta üst üste, Alfred Grünwald ve Fritz Löhner, Beda, parantezi kapat. İlk oynanış 1930 Viyana. Başlıca kişiler: John Conlight, Kontes Victoria, Kont Feri Hegedüş, O Liasan, Riquet, Aladar Koltay, Yanshi, Pörkelti İştvan. Konunun geçtiği çağ ve yer 1918 Sibirya, Japonya ve Macaristan. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu çağında Macar ordusunun Husar denen seçkin süvari birlikleri, subaylarından Aladar Koltay, Ruslar tarafından tutsak edilip emireri Yanshi ile Sibirya'da bir kampa gönderilmiştir. Subayla er kampta eski günleri anarken Yanshi keman çalıp şarkı söylemeye koyulur. Nöbetçi Rus eri kemanı kendisine verirlerse kaçmalarına göz yumacağını söyler. Subay ve er çalgıyı verip kamptan uzaklaşırlar. Tokyo'daki Amerikan elçisi John Conlight ve Macar soyundan eşi Kontes Victoria, elçinin Petersburg'a atanması nedeniyle bir veda partisi düzenlemişlerdir. Güzel Kontes, bütün bu mutlu olaylara ve görkemli baloya karşılık üzüntülüdür. Bir gün önce öldü sandığı eski nişanlısı Koltay'ı sokakta görmüştür. Koltay, Sibirya'dan kaçıp Japonya'ya gelmiş, bazı Macarların bulunduğu söylenen Amerika sefaretine başvurmaya karar vermiştir. Balo sürüp giderken salona girip elçiye kendisini Chucky adıyla tanıtır. Eski nişanlısını unutup Amerikalı ile evlenen Victoria'yı görmezlikten gelir. Elçi yardıma söz verir, hatta beraberinde Petersburg'a götüreceğini söyler. Aradan bir süre geçmiş, Koltay Victoria ile konuşmaktan hep kaçınmıştır. Kadın oda hizmetçisi Riquet ile ona haber gönderir. Petersburg elçiliğindeki salonuna çağırtıp olanları anlatır. Koltay savaşa gittikten sonra onu beklemiş, öldüğü haberini alınca çok üzülmüş fakat sonuçta Kunlight'la evlenmeye karar vermiştir. Subay ona beraberce kaçmalarını önerir. Oysa kadın kocasına sadık kalmaya kararlıdır. Koltay'ın kamptan kaçan bir subay olduğu anlaşılmıştır. Elçi onu Rus polisinin elinden kurtarmaya çalışırsa da Koltay teslim olmayı yeğ tutar. Aradan bir yıl geçmiş, Kontes Victoria doğup büyüdüğü Macar köyü Doroşma'ya gelmiştir. Tokyo'da Olya-san adlı bir Japon kızıyla evlenen kardeşi Kont Feri Hegedüş, Kontes'in hizmetçisi Rikuit'le evlenen emireri Yanshi'de beraberindedir. Ayrıca Conlight'ın sürekli isteği üzerine Ruslar Koltay'ı serbest bırakmışlardır. Onun da her an gelmesi beklenmektedir. Köyde şarap bayramı başlar. Conlight ve biraz sonra Koltay görünürler. Eğlence sürüp giderken elçi bir ara karısına bakar ve onun Koltay'ı, delikanlının da Victoria'yı sevdiğini anlar. İyi kalpli diplomat herkese neşe, Victoria ve Koltay'a mutluluklar dileyerek köyden ayrılır. Victoria ve Husarı, yüzyılımızın ilk yarısında yazılmış, başarılı bir operet örneğidir. Abraham, güçlü ve zengin esiniyle, Kalman ve Lehar etkisi yansıtan bir partisyon vermiş, bu arada çağının dans ritimlerinden yararlanmayı unutmamıştır. Tanınmış bölümler: Ja so ein Mädel, meine Mama was aus Yokohama, nur ein Mädel gibt es auf der Welt, pardon Madame, ich bin verliebt. Die Blume von Hawaii, parantez içinde Hawaii çiçeği. Üç perdelik operet. Metin: Alfred Grünwald, Doktor F. Löhner, Beda, E. Földes. İlk oynanış 1931, Leipzig. Başlıca kişiler: Hawaii Prensesi Laya, Prenses Lila Taro, Kanako Hilo, Kaptan Reginald Harold Stone, Vali Lloyd Harrison, John Buffy, Bessie Worthington, Raka, Jim Boy, Suzanne Provence, Perequet, Chan Chan, Lilian. Konunun geçtiği çağ ve yer, yüzyılın başlarında Hawaii Adaları ve Monte Carlo. Amerikalıların egemenliğine giren Hawaii Adaları'nda yerlilerin çoğunluğu özgürlüklerine kavuşmayı istemekte, önderleri Kanako Hilo'nun yönetiminde krallarını tekrar tahta geçirmek için çalışmaktadırlar. Bu durum Amerikan Genel Valisi Lloyd Harrison'ı kuşkulandırmamakta, taht için tek aday Prenses Leia'nın Paris'te yaşadığını bilmektedir. Ayrıca uzun süredir yabancı ülkelerde bulunan Hawaii'li Prens Lila Taro da adaya dönmüş, valinin yeğeni güzel Bessie ile evlenmeyi aklına koymuştur. Fakat bir yanda valilik sekreteri John Buffy de Bessie'yi sevmektedir. Kaptan Stone komutasında adaya gelen bir geminin yolcularından ikisi, çağın tanınmış şarkıcıları Suzanne Provence ve Jim Boy'dur. Suzanne aslında kimliğini gizleyen Prenses Laya'dır. Vatanını görmek üzere gelmiş, Kanako Hilo ile ilinti kurmuştur. Durumu haber alan Prens Lilo Taro yerlileri ayaklandırır. Prenses Laya yol boyunca kendisine aşık olan Kaptan Stone ve Vali Harrison'ın hayretten açılmış gözleri önünde coşkun bir heyecanla karşılanır. Prens Lila Taro aslında prensesin gelişinden ötürü mutlu değildir. Küçük yaşlarda her ikisi aileleri tarafından nişanlanmışlardır ve şimdi kızın kendisine nasıl davranacağını kestirememektedir. Honolulu Kral Sarayı'nda düzenlenen bir törende Laya'ya Çiçek Kraliçesi tacı giydirilir. Amerikalılar durumu soğukkanlılıkla seyrederken, prenses kendisini siyasi bir serüvene atamayacağından emin bulunmakta, Prens Lila Taro ve Kaptan Stone arasında bocalamaktadır. Eğlencenin doruğuna vardığı sırada, Kanako Hilo'nun güdümündeki yerliler valiye yaklaşarak bağımsızlık belgesini imzalamasını isterler. Laya atılarak bu işi kendisine bırakmalarını öğütler. Prens Lila Taro'nun kızın sevgilisine karşı umudu gitmeye başlamıştır. Kaptan Stone'u yey tutacağını sanmıştır. Gerçekte Laya seçimini yapmış, yerli prensi sevdiğini anlamıştır. Aradan bir yıl geçmiş, operatın bazı simaları Monte Carlo'daki bir Çin barında buluşmuşlar, bu arada gerçek Suzan Provence'ı da çağırmışlardır. Kaptan Stone, Hawaii'de bir deniz kazası geçirmiş, hayatını Prens Lila Taro kurtarmıştır. Her ikisi de candan arkadaş olmuşlardır. Sonuçta karar saati gelir. Laya ayağa kalkarak eski sevgili çiftin Bessie ve Buffy'nin nişanını açıklar. Kendisi Prens Lila Taro ile evlenecektir. Bu arada Kaptan Stone, şarkıcı Suzan Provence'a hayran kalmış, aralarında hemen yakınlık doğmuştur. Neşe ve mutlulukla dolu havayı Jim Boy tamamlar. İçeri Honolulu'da bulup evlendiği güzel yerli Raka ile girer. Herkesin katıldığı şarkısı yapıtı tamamlar. Müziği çağın moda dans ritimlerinden yararlanılarak işlenen Hawaii çiçeği, zarif solo ve koro parçaları, şakayla örülü intermezzoları ve uzak ülkelerin atmosferini yansıtan renkleriyle seçkinleşen bir operettir. Tanınmış bölümler İhabe ein Divan Püpschen, My Little Boy, Du Traum Schöne Perle, Blume von Hawaii. Adolf Adam, Adolphe Adam, 24 Temmuz 1803 Paris, 3 Mayıs 1856 Paris. Fransız bestecisi, önceleri F. Boieldieu etkisinde hafif, eğlendirici operalar yazmış, bir ara İngiltere'ye giderek eserlerini sahnelemiş, döndükten sonra Paris'te özellikle genç bestecilerin eserlerini tanıtan bir opera evi açmıştır. 1848 devrim hareketleri sonucu varlığını yitiren sanatçı durumunu ölümünden bir yıl önce oynanan Si J'étais Roi, Kral Olsaydım adlı operasıyla düzeltebilmiştir. Adam ayrıca Le Pastillon de Longjumeau, Longjumeau'lu posta arabacısı adlı bir başka opera ve Gizel adlı bale müziğinin yanı sıra dinsel yapıtlar bırakmıştır. Kral Olsaydım, üç perdelik opera. Metin, A. Fil, Henry ve J. Bresil. İlk oynanış 1852 Paris. Başlıca kişiler Zephoris, parantez içinde tenor, Nemea, parantez içinde soprano, Prince Cador, parantez içinde bariton, Kral, parantez içinde bas. Konunun geçtiği çağ ve yer 17. yüzyılda Hindistan'da Goa. Yoksul balıkçı Zephoris, kralın kızı Prenses Nemea'yı ölümden kurtarır. Ama kızın sözlüsü zalim Prens Cador tarafından kovulur. Zavallı delikanlı düş kırıklığına uğramış olarak kıyıda otururken kuma "Kral olsaydım" sözlerini yazar. Oradan geçen kral bu sözleri okuyunca Zephoris'i uyandırmadan tahtına oturtur. Uyandığında kendini kral olmuş bulan balıkçı hemen girişimlere başlar. Yoksullara, özellikle balıkçılara yardıma koyulur. Prens Cador gibi zalimleri cezalandırır. Kral oyunu yeterli görür ve Zephoris'i kulübesine gönderir. Delikanlı kıyıda oturmuş denizi gözlerken Prens Kador'la işbirliği yapmış olan Portekizlilerin kıyıya çıkarma yaptıklarını görüp krala haberler. Düşmanın denize dökülmesini sağlar. Kral, hain Prens Kador'u cezalandırır ve kızını Zephoris'le evlendirir. Tanınmış bölüm, Uvertür. Gizel, bale müziği. İlk sahnelenişi 1841 Paris. İki perdelik romantik balenin konusu Alman ozanı Heinrich Heine'nin bir manzum öyküsünden alınmış, bale metnini ünlü yazar Théophile Gautier hazırlamıştır. Çağımızda sık sık sahnelenen eserin konusu şöyle. Almanya'da Ren bölgesindeki köylerden birinde şarap bayramı kutlanırken Kont Albrecht görünür ve Louis takma adıyla güzel köylü kızı Gizel'e ilgisini açıklar. Kıza aşık olan köy bekçisi Hilarion durumdan kuşkulanmıştır. Gizel kendinden geçercesine dansa koyulmuştur. Dans bitince annesi dikkatli olmasını, böyle dans eden kızların kısa süre sonra ölüp geceleri ormanda görünen Willis adlı ruhlara dönüştüğünü, erkekleri baştan çıkardıklarını söyleyerek onu uyarırsa da Gizel bu uyarıyı kahkahalarla karşılar. Bu sırada yanında kızı Batilde olduğu halde Kurland Dukası görünür. Albrecht'in nişanlısı Batilde köy kızı Gizel'i çok sevmiş, arkadaş olmuştur. Hilarion elinde Albrecht'in çadırından aldığı kılıçla belirir. Gizel'e sevgilisi Albrecht'in onu aldattığını söyler. Kız aklını yitirerek kılıcı alır intihar eder. İkinci perde gece ormana açılır. Geride Gizel'in mezarı görünmektedir. Willisler görünür. Gizel'i mezarından kalkıp kendileriyle dansa çağırırlar. Bu arada ormanda yolunu şaşırıp Hilarion bir su birikintisine düşüp boğulmuştur. İkinci kurban Gizel'in mezarını ziyaret etmek isteyen Albrecht'tir. Willislerin kraliçesi Myrta onu da ölüm dansına mahkum eder. Gizel sevdiğinin yaşamı için yakarır. Gün doğmuş, Albrecht kurtulmuştur. Gizel mezarına döner. Kont bitkin yere yığılırken perde iner. Necil Kazım Akses, 6 Mayıs 1908 İstanbul. Türk bestecisi. Önce İstanbul Konservatuvarı'nda, sonra Viyana ve Prag Konservatuvarları'nda Joseph Marx, Joseph Suk ve Alois Haba yanında eğitim görmüştür. Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Ankara Devlet Operası Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bestecilik öğretmenidir. Türk halk müziğini ve Türk sanat musikisini batı tekniğiyle işleyen ve Türk Beşleri diye anılan grubun üyesidir. En tanınmış eserleri Ankara Kalesi adlı senfonik şiir, violonsel ve orkestra için poem, piyano için miyatürler, keman konçertosu, Itri'nin Nevakarı üzerine Scherzo, orkestra konçertosu, bir divandan gazel. Orkestra için konçerto. İlk yorumu 1977 Ankara. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 150. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bestelenen yapıt iki ana bölümle her ikisinin başlarında küçük birer fanteziden oluşur. Fantasia Breve, Modo Scherzo, Fantasia Breve, Fuga. Besteci, modala dayatılmamış yapıda soyut makam anlayışıyla çalıştığını belirtmiş, ayrıca rastlamsal tekniği kullanmıştır. Yapıt zil ve fanfar sesleriyle giren ve keman solosuyla süren ilk fanteziyle açılır. Ritmik bir düzeyde küçük flütle bas klarnetin ikilisi başlar. Başka çalgı gruplarının katılımı yapıyı bütünlerken küçük flütle bas klarnet birinci bölümü bağlar ve Scherzo benzeri şakacı öğeler girer partisyona. Uzun fagot solosu ve onu izleyen viola fugayı hazırlar. İkinci kemanların segah makamındaki kontrapuntası üzerinde aynı makamdan oboa solosu trompet yanıtlar. Ortalarda rastlamsal düzeyde divan müziği benzeri boyutlu ezgiler yansır ve fuga görkemli biçimde biter. Viola Konçertosu. İlk yorumu 1978 Ankara. Besteci bu konçertoda makam düşününü gene soyut olarak ele almış, rastlamsal geçişler genel yapıya değişik renkler getirmiştir. Üç bölümlük yapıtın ilk bölümü, parantez içinde Allegro Moderato, sonat biçimi üzerine kuruludur. Bölümün yapısında solo çalgı türlü çalgılarla, bu arada özellikle trompet ve silofonla ikililere girer. Sonlara doğru uzun bir kadans sunar. İkinci bölüm, parantez içinde, Larghetto Ostinato bir şarkıdır. Şarkı boyunca orkestranın solo çalgıya inatçı ve ısrarlı vurgularla eşlik ettiği gözlenir. Son bölüm, parantez içinde, Allegro Vivo, önce divan müziği karakterinde ilk düşün ve sonra Sirto ritminde bir ikinci düşünle işlenmiştir. Bölüm bu iki düşüncenin solist ve orkestra arasında paylaşılıp geliştirmesiyle sürer. Gelişme boyunca bir ara viyolanın ikinci temayı seslenen silofona eşlik ettiği de gözlenir. Itri'nin nevakarı üzerine Scherzo. İlk yorumu 1969 Ankara. Tek sesli klasik Türk musikisinin en yüce yaratıcılarından biri, bazı uzmanlarca en büyüğü Mustafa Itri Efendi'dir. 17. yüzyılda yaşayan sanatçının, parantez içinde ölümü 1712, günümüze yalnız 40 kadar yapıtı ulaşmış bulunuyor. Bu yapıtların en bilineni İranlı ozan Hafız'ın dizeleri üzerine bestelenmiş Nevakar'dır. Akses'in Scherzo'su, Nevakar'daki ezgisel ve ritmik öğeleri çok sesli anlayışı içinde işlemiştir. Yapıtta neva makamının armonize edilmesi bahis konusu değildir. Amaç, geçmişten kalanlarla çok sesli yöntemi bağdaştırmaktır. Bir divandan gazel, parantez içinde, tenor solo ve orkestra için. İlk yorumu 1976 Ankara. Divan yazınına öteden bu yana büyük eğilimi olan besteci, 1966'da Kanuni Sultan Süleyman'ın Muhibbi Takma Ozan adıyla yazdığı bir gazeli bestelemeye karar vermiş. Yapıt 10 yıl sonra bütünlenmiştir. Büyük Padişah, gazeli eşi Rus aslından Hürrem Sultan'ı övmek için yazmış, bu arada kendi yüceliğini belirtmekten kaçınmamıştır. Besteci Kanuni'nin görkemini, gururunu ve yiğitliğini belirtmeye çalışmış, lirik yüzünü de yansıtmayı amaçlamıştır. Tek sesli klasik musikideki terennüm, parantez içinde ya lelli lelli terelelli yapıta iki kez girer. Yapıtta ayrıca rastlamsal tekniğin ilk kez denendiği gözlenir. Temel ritm ve çizgiler kendi ölçüleriyle sürerken başka çalgı gruplarında aynı tempolarla rastlamsal gelişmeler duyulur. Kanuni Sultan Süleyman'ın dizeleri şöyle. Celisi halvetim, yarım, habibim, mahı tabanım, enisi mahremim, yarım, güzeller şahı sultanım, hayatım, hasılı ömrüm, şarabı kevserim, adnim, baharım, behçetim, ruzum, nigarım, virdi handanım. Neşatım, işretim, bezmim, çerağım, neyirim, şem'im, turuncu, nar-ü narencim, benim şem-i şebistanım. Nebatım, sükkerim, gencim, cihan içinde birencim, azizim, Yusuf'um, varım, gönül mısrağındaki hanım. Stanbul'um, karamanım, diyarı milketi Rum'um, bedenşanım, kıpçağım, Bagdad'ım, Horasan'ım. Saç-ı mağrım, kaş-ı yağ'ım, gözü pür fitne bimarım, ölürsem boynuna ka'anım, medet heyna müselmanım. Kapunda çünkü meddahım, seni metiderim daim, Yürek pürgam, gözüm pürnem, muhibbiyim, hoş halim. Dizelerin Orhan Şaik Gökyay tarafından çevrilmiş biçimi. Baş başa halvet olduğum, yarım, sevgilim, ayın 14'üm, sırdaşım, varım, güzeller şahı sultanım. Hayatım, ömrümün varı, kevser şarabım, cennetim, baharım, sevincim, gündüzüm, güzelim, tomurcuk gülüm. Şenliğim, cünbüşüm, bezmim, kandilim, güneşim, ışığım, turuncum, narım, portakalım, yatağımın aydını. Tatlım, şekerim, hazinem, dünyada öfke bilmeyenim. Azizim, Yusuf'um, yarım, gönül Mısır'daki sultanım. İstanbul'um, Karaman'ım, Anadolu'm, Bedahşan'ım, Kıpçak'ım, Bağdat'ım, Horasan'ım, yılan saçlım, yay kaşlım, fitne dolu mahmur gözlüm. Ölürsem kanım boynundadır, ey dinsiz kafirim. Madem ki ben kapında meddahım, hep seni överim, yürek gam dolu, gözüm nem dolu, muhibbiyim, mutluyum. Ankara Kalesi. İlk yorumu 1942 Ankara. Bu tanınmış senfonik şiir 1938-1939 yıllarında bestelenmiş. Ankara'daki ilk sunuştan sonra ertesi yıl ilk kez yurt dışında Berlin'de yorumlanmıştır. Özgürlük ve bağımsızlık uğruna yaptığımız savaşı anlatan yapıt zengin bir orkestra diliyle seçkinleşir. Ankara Kalesi'nin programı Behçet Kemal Çağlar'ın eserden esinlenerek yazdığı aynı adlı şiirdir. Ankara Kalesi şu dizelerle sona erer. Bu görgülü kalenin görmediği şahlanma, akıtmış da katı gök sıcak gözyaşlarını, bir kutsal sel yıkamış kirlenmiş taşlarını, damlamış yüreğine batının kızıl kanı, diş diş gülmeye durmuş yılların somurtkanı, o çakmış şimşek şimşek, bu gülmüş çiçek çiçek. Sessizce söylenirmiş, o mutlu gün gelecek, üzerime doğacak ne gün ne hilal diye, Mustafa Kemal diye, Mustafa Kemal diye. Eugen Dalbert. E U G E N D A L B E R T. 10 Nisan 1964 Glasgow. 3 Mart 1932 Riga. Dans müziği bestecilerinden Charles Dalbert'in oğludur. Müzik öğrenimine Londra'da Ernst Bauer'in öğrencisi olarak başlamış, 1880'den itibaren Liszt'in yanında sürdürmüştür. Dalbert, piyano alanında kısa zamanda ün yapmış, beste alanında ise bazı konser parçaları vermiştir. Sahne müziğinde ilk denemeleri Der Rubin ve Gizmonda adlı iki operayla başlar. Fakat kendisini bütün dünyaya tanıtan metni Der Abrizi'yi 1889'da bulmuş, bunu en iyi operası olarak kabul edilen Tiefland izlemiştir. Günümüzde özellikle Alman opera sahnelerinde yer alan diğer iki eseri Die Toten Augen ve Flauto Solo'dur. Dalbert bir aralık Weimar'da Saray Orkestrası yöneticiliği, Berlin Yüksek Müzik Okulu öğretmenliği yapmış, yaşamının büyük kısmını İtalya'da Lugano'da geçirmiş, piyanist olarak turneler yapmıştır. Tiefland. Bir prolog ve iki perdeden kurulu opera. Metin Rudolf Lothar. İlk oynanış 1903 Prag. Türkiye'de ilk oynanış 1951 Ankara. Başlıca kişiler Nando, parantez içinde tenor, Pedro, parantez içinde tenor, Sebastiano, parantez içinde bariton, Marta, parantez içinde soprano, Nuri, parantez içinde soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer, 19. yüzyılda İspanya'da Katalonya. Katalonya dağlarında sabah olmakta, çoban Pedro, arkadaşı Nando'ya o gece gördüğü düşü anlatmaktadır. Meryem Ana ona sapana taş koyup atmasını, taşın düştüğü yerde eşini bulacağını haberlemiştir. Pedro uygular bu öğüdü. Taşın düştüğü yerden kızgın bir ses yükselir. Sürülerin sahibi, köy ağası Sebastiano'nundur bu ses. Adam yanında köyün ihtiyarı Tommaso ve güzel Marta olduğu halde yaklaşır. Pedro'ya garip bir öneride bulunur. Marta ile evlenecek, üstelik bir değirmen sahibi olacaktır. Çoban olayı bir mucize olarak yorumlayıp dağlara veda eder. Düğün günü işin iç yüzünü bilen köy halkı zavallı Pedro ile alaya koyulur. Marta'ya yaklaşan Sebastiano o gece gene kendisini görmeye geleceğini söyler. Işıkla işaret verecektir. Akşam olmuş, yeni evliler yalnız kalmıştır. Aslında duygulu, iyi kalpli bir dağ adamı olan Pedro kendinden bahseder. Geçen yıl bir kurdun saldırısından kurtardığı efendisi Sebastiano'nun armağanı olan kanlı bir paradan gayrı varlığı yoktur. Sebastiano işaret verir, Marta gitmeyecektir. Pedro'ya ısınmış, iştenliğinden hoşlanmıştır. Çobanla Marta arasında aşk doğmuş, dağlara kaçmaya karar vermişlerdir. Sebastiano girer, çok neşelidir. Zengin bir adamın kızıyla evlenecek, zavallı bir çobana verdiği Marta'yı eli altında tutacaktır. Kıza dans etmesini emreder. Durum Pedro'yu sarsmış, odasına girmiştir. Tommaso görünür. Sebastiano'nun evleneceği kızın babasına gitmiş, onun ahlak dışı planını anlatmıştır. Sebastiano hırsla Marta'nın üzerine atılır. Odadan fırlayan Pedro efendisiyle dövüşmeye koyulur, cansız yere serer. Sonuç köylüleri çok sevindirmiştir. Çoban karısını çukur bölgeden kurtarıp dağlara götürmektedir. Konu İspanyol yazarı Angel Guimera'nın Terra Baxa, Çukur Toprak adlı oyunundan alınmış, opera bestecinin uzun çabasıyla doğabilmiştir. İlk oynanışında başarı sağlayan Tiefland yıllarca eleştirilmiş, buna karşılık tatlı, lirik ve dramatik yapıya ustaca oturtulan müziği nedeniyle yıpratılamamıştır. Tanınmış bölümler: ön müziği, kurt öyküsü, parantez içinde Pedro, Die Sterne gingen zur Ruh, parantez içinde Nuri, Hül in die Mantille dich fester ein, parantez içinde Sebastiano. Hasan Ferit Alnar, 11 Mart 1906 İstanbul, 26 Temmuz 1978 Ankara. Türk bestecisi ve orkestra yöneticisi. İlk müzik sevgisini kanun çalan annesinden almış, daha 12 yaşında tanınmış bir kanun yorumcusu olmuştur. Darü't Talimi Musiki'de kanun eğitimi görmüş, bir yandan Saadettin Arel'den armoni, Edgar Manas'tan kontrapunta ve fuga öğrenmiştir. 1927 yılında Viyana'ya gitmiş, Joseph Marx'ın bestecilik öğrencisi olmuş, Oswald Kabasta ile orkestra yöneticiliği çalışmıştır. Yurda dönüşünde Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretmenlik, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Operası Orkestrası yöneticiliği yapmıştır. Türk Beşleri adıyla bilinen gruptandır. Yapıtları arasında en tanınmışları şunlardır: Türk Suiti, Romantik Uvertür, Prelüt ve İki Dans, İstanbul Suiti, ayrıca violonsel ve kanun için konçertolar, bazı oda müziği eserleri. Kanun Konçertosu. İlk yorumu 1951 Viyana. Çok sesli müziğe, Alla Turca Musiki'de kanun çalarak geçen sanatçı, çağımızda hala bu çalgının en önemli yorumcularından biriydi. Esere 1946 yılında başlamış, daha sonra 3. bölümünü değiştirerek Viyana'daki ilk yorumuna solist olarak katılmıştır. Konçerto yaylı çalgılar eşliği için bestelenmiştir. Birinci bölümün, parantez içinde moderato, ana teması yakın çağlar Türk musikisinin tanınmış bestecisi Griftsen Asım Bey'in Rast peşrevinden esinlidir. Bu tema yapıtın girişiyle orkestra tarafından tanıtılır. Cümleyi kanun alarak geliştirir. Bu defa halk müziği karakterinde bir melodiye bağlar. Bu iki esas öğe tutti ve solo tarafından işlendikten sonra geniş bir kadans başlar. Çalgının olanaklarını enine boyuna tanıtan ve bir tür taksim olarak yorumlanan kadansa orkestra ana tema ile katılır ve bölüm sonuçlanır. İkinci bölüm. Parantez içinde lento non troppo. Kanun ve violonselin ağır girişiyle başlar. Mevlevihane havasının bir cümlesini de alan tema violonselde belirir, bölüm mistik bir atmosfer içinde sona erer. Üçüncü bölüm, parantez içinde allegro poco moderato. Kanunun kıvrak motifleri ile girer. Ana tema tutti ve solo tarafından işlenir. Yan temalar ilk bölümdeki rast peşrevine ulaşır. Eser peşrevden esinli tümceyle biter. Prelüt ve iki dans. İlk yorumu 1935 Viyana. Bestecinin en sevilen ve en tanınan yapıtı, özellikle yurt dışı konserlerde yer almıştır. Yerli ezgilerden esinli ağır prelütten sonra oynak ve renkli iki dans dengeli bir orkestralama ve coşkun ritimlerle seçkinleşir. Her iki dansın temaları folklorumuzdan alınmıştır. Bülent Arel. 23 Nisan 1919 İstanbul, 24 Kasım 1990 New York. Türk bestecisi. Orta öğrenimini Galatasaray, Ankara ve Bursa liselerinde sürdürürken müziğe kendi çalışmalarıyla öğrenmeyi amaçlayan sanatçı, Çizmeli Kedi adlı çocuk oyununa yazdığı müzikle ilk eserini verdi. Sanatçı 1939'da Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Necil Kazım, Akses ve Ferhunde Erkin'in sınıflarında öğrenimine başladı. Okulu 1947'de bitirdikten sonra Yeşilköy'de açılan Devlet Bale Akademisi'nde görevlendirildi. 3 yıl sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na atandı. Bir yandan Ankara Radyosu'nda Tonmeister olarak çalışan Arel, 1957'de Batı Müziği Yayınları Bölümü yöneticiliğine başladı. 2 yıl sonra Birleşik Amerika'ya giderek Columbia Princeton Electronic Music Center'da bu tür müzik üzerinde çalışmalara koyuldu. 1963'te yurduna dönen sanatçı 2 yıl öğretmenlik, koro yöneticiliği, radyo 2. program müdürlüğünde bulundu. Sonra Amerika'ya dönerek Columbia Princeton Üniversitelerinde öğretmen olarak çalışmaya başladı. Günümüzde New York Stony Brook'ta Devlet Üniversitesi öğretim üyelerindendir. Başlıca eserleri şunlardır. Büyük orkestra için Suite Intim, çocuklar için eski tarzda bale suite'i, birinci, ikinci, üçüncü senfoniler, dört Anadolu oyunu, elektronik teknikle duruşma oyunu için müzik, Bulvar adlı oyun için müzik, Homage a Haydn, Haydn'ın anısına. Arel tüm eserlerinde 12 sesten başlayarak elektroniğe dek tüm çağdaş yöntem ve kuralları büyük bir başarıyla uygulamıştır. Homage a Haydn, Haydn'ın anısına. İlk yorumu 1960 New York. Amerikalı müzikçi ve orkestra yöneticisi Howard Shanet, 1959-1960 sezonundaki konserleri için bir Haydn programı tasarlamış, arkadaşı Bülent Arel'e bu konserlerde çalınmak üzere Haydn'ın anısına çağdaş müzik ruhu içeren bir müzik önermiş. Böylece Homage a Haydn adlı küçük senfoni doğmuştur. Eser bütünüyle 18. yüzyıl senfonik biçimleriyle kurulmuş, 20. yüzyılın 12 ses tekniği ile yazılmıştır. 3 bölümlüdür. Haydn'ın hoşlandığı biçimde nükteli dokunuşlar içeren şakacı bir müziktir. Örneğin son bölüm Sürpriz Senfonisi'nin ünlü teması ile başlar. Hemen Amerikan caz müziğinden Boogie Woogie ile ilişki kurup bambaşka bir üsluba yönelir. Sona doğru orkestranın büyük bir kısmı giderek sessizleşir. Parantez içinde, Veda Senfonisi'nde olduğu gibi. Yalnızca 4 solist kalır. Klarnet, trompet, fagot ve kontrbastan oluşan bu dörtlü, Haydn'ın temasını bir Dixieland Jazz Combo karakterinde sürdürerek tümüyle sessizliğe götürürler. Eser, geçmişin büyük bir bestecisine Amerikan müziği ile örülü bir şükran belirtisidir. Boris Asafiev, B-O-R-I-S-A-S-A-F-I-Y-E-F, 29 Temmuz 1884, Petersburg, 27 Ocak 1949, Moskova. Sovyet müzik araştırıcısı ve bestecisi, 1924'te Leningrad Konservatuarı Müzik Bilimi Fakültesini kurmuş, daha sonra Sanat Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirilmiş, Rus bestecilerinin yaşamlarına ait inceleme ve araştırılarıyla ün yapmıştır. Asafiyev, başta bale müzikleri olmak üzere tanınmış bazı eserler bırakmıştır. Bu müziklerden en ünlüsü Bahçesaray Çeşmesi ve Paris Alevleri'dir. Bahçesaray Çeşmesi, 6 tabloluk bale müziği. İlk sahnelenişi 1934 Leningrad. Büyük ozan Alexander Pushkin'in Manzum öyküsünden alınan konunun özeti şöyle. Kırım akıncılarından Guray, Han'ın askerleri Polonya'ya yaptıkları seferde Prenses Maria Potoki'yi kaçırırlar. Nişanlısı Vaslav'ı öldürüp kızı Han'a getirirler. Guray Han kızı görür görmez aşık olmuş, hareme götürülmesini buyurmuştur. Ancak asıl eşi Serema'nın kıskançlığını düşünmemiştir Han. Serema kıskançlık bunalımı geçirir. Hançerini alarak Maria'yı öldürür. Kendisi de kayalardan atlayarak son nefesini verir. Derin acıya kapılan Han, Bahçesaray'da büyük bir çeşme yaptırarak adını gözyaşı kaynağı koyar. Artık akan suların sesinde geçmişi bulacak, unutamayacağı sevgilinin anısıyla yaşayacaktır. Daniel François Esprit Auber, Daniel François Esprit Auber, 29 Ocak 1782, Sayen, 13 Mayıs 1871, Paris. Fransız opera bestecisi, Cherubini'nin öğrencisi. 1842 yılında öğretmeninin yerine Paris Konservatuvar Müdürü olmuştur. Çağın İtalyan operasının, özellikle Rossini'nin etkisinde operalar vermiştir. Başlıcaları, Portici'li Dilsiz Kız 1828, Fra Diavolo 1830, Siyah Domino 1837, Taç Elmasları 1841. Fra Diavolo, 3 perdelik gülünçlü opera. Metin, Eugène Scribe, ilk oynanış 1830, Paris. Başlıca kişiler, Lorenzo, parantez içinde tenor, Zerlina, parantez içinde soprano, Lord Cookburn, parantez içinde bariton, Pamela, parantez içinde mezza soprano, Fra Diavolo, parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer, 1806 yıllarında İtalya'da Terracina. Ünlü haydut Fra Diavolo'yu yakalamakla görevli birliğin komutanı Lorenzo, otelci Matteo'nun kızı Zerlina'ya aşıktır. Kızın da kendisini sevmesine karşın zengin bir adamla evlendirilmek istenmesi genç çiftin neşesini kaçırmaktadır. Bir yandan haydut yeni bir soygun yapmış, Lord Cookburn adlı bir İngiliz turistini karısı Pamela ile tuzağa düşürüp mücevherlerini almıştır. İngiliz çifti yanlarında kendisini San Marco Markisi olarak tanıtan yakışıklı bir gençle girer. Marki aslında haydut Fra Diavolo'nun ta kendisidir. Güzel Pamela'ya aşıktır sözde. Bir yanda Lorenzo'nun askerleri başarılı bir iş yapmıştır. Bir baskın sonucu haydutlardan pek çoğunu öldürüp Pamela'nın çalınan mücevherlerini bulmuşlardır. Lord subaya armağan olarak büyük bir para verir. Genç çiftin evlenmesi için engel kalmamıştır. Düğünden bir önceki gece Pamela'nın odasına girmek isteyen Marki, askerlerin kuşatması üzerine saklandığı Zerlina'nın odasında yakalanır. Lord ve Lorenzo haydut olduğunu bilmedikleri Marki'yi düelloya çağırırlar. Zerlina'nın ertesi gün zengin Francesco ile evlenmesi kararlaştırılmıştır. Fra Diavolo adamlarına hazır olmalarını emreder. Bir gece önce Fra Diavolo ile Zerlina'nın odasına saklanıp yakayı güç kurtaran haydut Beppo olayı arkadaşına anlatırken Zerlina duyar. Adamların haydut olduğunu anlayarak yakalatır. Lorenzo haydutları çevirip alanda oturtur. Hilesi başarı sağlamıştır. Adamlarını yalnız sanan Fra Diavolo gözükür ve hemen yakalanır. Opera mutlu bir hava içinde biter. Fra Diavolo olayı gerçekten tarihe geçmiş. İtalya yıllar yılı soyan, güven bırakmayan bu tehlikeli haydut 1806'da yakalanıp idam edilmiştir. Yazar Scribe bu serüvenden esinlenerek araya bir de aşk öyküsü kattığı metni Auber'e vermiş. Fransız bestecisi günümüz sahnelerinde hala yer alan tatlı melodilerle örülü ünlü operasını vermiştir. Tanınmış bölümü Uvertür Fra Diavolo. Romansı parantez içinde Zerlina.